Gazap üzümleri.
Ayrım 6.
Silindirlerin sesi tüm alana dağıldı. Hava ile ve toprakla birleşti. O zaman toprak da, hava da onunla birlikte titreşir oldular. Sürücü kontrolü altına alamazdı onu. Dosdoğru ilerleyip dümdüz gidiyor, bir düzine çiftliği yarıp ortasından geçiyor, sonra da dönüp yine dümdüz geliyordu. Kontrolleri biraz çevirmek yönünü değiştirebilirdi onun. Ama sürücünün elleri hiç çeviremezdi o kontrolleri. Çünkü traktörü yaptıran, traktörü greve yollayan canavar her nasılsa sürücünün ellerine de, beynine de, kaslarına da sızmış, gözlüğü onun gözüne, maskeyi ağzına takarken ağzından çıkanı maskelemiş gözüyle baktığını gözlüklemiş, zihnini de gözlükleyip itirazını da maskelemişti. Artık toprağı toprak olarak göremiyordu o. Oradan gelen toprak kokusunu da alamıyordu. Ayakları yere değmiyor, toprağın sıcaklığını, gücünü çekemiyordu içine. O yalnızca demir sandalyede oturuyor, ayaklarıyla demir pedallara basıp duruyordu. Kendi gücünün uzantısını alkışlayamıyor, ona kızamıyor, küfredemiyor, teşvik edemiyordu. Bu yüzden kendisini alkışlayamıyor, kendisine de kızamıyor, küfredemiyor, teşvik edemiyordu. Toprağı ne tanıyor, ne ona güveniyor, ne de ona yakarıyordu. Düşen bir tohum eğer yeşermezse hiç önemi yoktu ona göre. Taze bir fide, kuraktan kurusa ya da selden boğulsa hiç önem taşımazdı. Sürücü içinde, traktör içinde. Toprağa duyduğu sevgi bankanın duyduğundan fazla değildi. Ha, bakın, traktöre hayranlık duyabilirdi. O mekanik yüzeyine, o taşkın gücüne, patlayan silindirlerinin gürültüsüne. Ama o da onun kendi traktörü değildi ya. Traktörün ardında pırıl pırıl diskler dönüp duruyor, bıçaklarıyla toprağı kesiyorlardı. Sürmek değildi bu toprağı, ameliyat etmekti. Kesilmiş toprağı sağa atıyor, sonra ikinci sıra dişliler onu tekrar kesip bu sefer sola atıyordu. Dilimleyen bıçaklar pırıl pırıldı. Kesilmiş toprak cilalıyordu onları. Dişlilerden sonra da toprağı demir dişleriyle tarayan taraklar geliyordu. Tarakların ardında upuzun tohumlayıcılar, 12 tane kıvrık demir penis. Ereksiyonu dökümhaneden, orgazmları şanzımandan geliyor, sistemli biçimde hiçbir ihtiras duymaksızın ırzına geçiyorlardı toprağın. Sürücü demir sandalyesinde oturuyordu. Kendi isteği olmayan dümdüz rotasından, kendi malı olmayan, hiçbir sevgi duymadığı traktöründen, kontrolü altına alamadığı gücünden gurur duyuyordu. O ürün büyüdü, hasat edildiği zaman kimsenin eli sıcak toprağa, toprağına değmemiş, kimsenin parmakları arasından yere toprak elenmemiş olacaktı. Ne kimse tohuma eliyle dokunmuş, ne kimse büyümesi için özlem duymuş olacaktı. İnsanoğlu kendi yetiştirmediği şeyi yiyecekti. Ekmeğiyle arasında bir yakınlık olmayacaktı. Toprak o demirlerin altında doğuracak, yavaş yavaş o demirlerin altında ölecekti. Söz konusu olan sevgi ya da nefret değildi çünkü. Ne hayır dua vardı ortada, ne lanet. Öğlen olduğunda traktörün sürücüsü bazen kiracı evlerinden birinin yakınında durup yemek paketini orada açardı. Yağlı kağıda sarılı sandviçler, beyaz ekmekli, arası turşulu, peynirli, söğüş etli, yanında da kelek parça gibi paketlenmiş bir dilim turta. İştahsız yerdi yemeğini. Henüz oradan taşınmamış olan kiracılar onu görmek için yaklaşır, gözlüğünü, lastik maskesini çıkarmış durumdayken nasıl acaba diye suratını görmeye çalışır, o gözlüğün, o maskenin bıraktığı toz izlerini seyrederlerdi. Traktörün egzosu bu ara tıkırdamayı sürdürürdü. Çünkü yakıt öyle ucuzdu ki motoru kapatıp da sonradan o dizel burunu yeniden ısıtmaya uğraşmaktansa söndürmeyip çalıştırmak daha hesaplı gelirdi. Meraklı çocuklar yaklaşır, ağızlarında kızarmış hamur parçalarını kemirerek üstleri başları yırtık pırtık seyrederlerdi adamı. O yemek paketini açıp sandviçlerini ortaya çıkarırken aç gözlerle bakarlar, turşunun, peynirin, söğüş etin kokusu açlıktan keskinleşmiş burunlarına gelirdi. Konuşmazlardı şoförle, lokmaları çiğneyişine bakmazlardı. Gözleri habire sandviçi tutan eli izlerdi. Bir süre sonra evinden vaktinde taşınamamış olan kiracı da gelir, traktörün yanındaki gölgeye çömelirdi. ''Yahu sen Joe değilsin oğluymuşsun.'' ''Tabii'' derdi sürücü. ''Ne diye yapıyorsun bu işi o halde kendi halkına karşı?'' ''Günde $3. Bir tek öğün için sürünüp onu da bulamamaktan usandım. Karım var, çocuklarım var. Karnımızı doyurmak ister. Günde $3. Hem de her gün geliyor.'' ''Doğru. Ama senin günde $3 yüzünden 15-20 aile hepten aç kalıyor. 100 kişi yollara düşüyor, yerinden yurdundan oluyor. Sen günde $3 kazanasın diye. Hak mı bu?'' Sürücü o zaman orasını düşünemem diyor. Ben kendi çocuklarımı düşünmek zorundayım. Günde $3 hem de her gün geliyor. Zaman değişiyor arkadaş, sen farkında değil misin? Eğer bir traktörün 2-5 hatta 10 dönüm toprağın yoksa artık geçimini topraktan sağlayamıyorsun. Bundan böyle tarlalar da senin, benim gibi küçük adamlara ekmek yok. Vay benim neden Ford fabrikam yok, neden telefon şirketi benim değil diye patırtı çıkarabilir misin? Tarla ürünü de öyle artık. Çaresi yok. Bir yerlerden günde 3 dolar bulup kazanmak zorundasın. Tek yolu bu. Kiracı düşünüyor. Amma da garip. İnsanın bir karış toprağı oldu mu, o toprak artık o insandır. O insanın bir parçasıdır. O insana benzer. Eğer o arazinin üzerinde yürüyorsa, o araziyi işliyorsa, o acı çekerken üzülüyor, yağmur yağdıkça seviniyorsa, o mülk o adamın kendisi olur. Adam da ona sahip olduğu için büyür. Başarılı olmasa bile toprağıyla büyük olur. Böyledir bu. Sürücü turtayı çiğniyor. Fazla yanmış hamurunu savurup atıyor. Zaman değişti, sen farkında değil misin? Böyle şeyler düşünmek çoluk çocuğun karnını doyurmaz. Günde 3 doları alacaksın, çocukları doyuracaksın. Başkasının çocuklarını düşünmek senin üstüne vazife değil. Sen kendi çocuklarını düşüneceksin. Böyle şeyler konuşuyor diye adın çıkarsa kimse sana 3 dolar vermez. Tek düşündüğün şey günde 3 doları kazanmak değilse patronlar hiç vermezler sana günde 3 doları. 100 kişi yollara düştü senin 3 doların uğruna. Nereye gideceğiz biz? İyi ki hatırlattın diyor sürücü. Artık çıkman gerek. Yemeğin bitti mi senin avluya giriyorum. Bu sabah kuyuyu doldurdun bile. Biliyorum. Düz çizgi boyunca gitmem gerek. Ama yemekten sonra avluna geliyorum. Yine çizgiyi düz tutmalı. Hem bak sen babamı, Joe Davis'i tanıyorsun. Onun hatırına sana bir şey söyleyeyim. Bana emir verdiler. Eğer bir aile henüz evden çıkmamışsa belki açıktan birkaç kuruş verecekler. Çocuklarımın en küçüğü de daha pabuç yüzü görmedi. Ben bu evi kendi ellerimle kurdum. Çatıyı örtebilmek için kıvrık çivileri çekiçle düzleyip çaktım. Kirişleri birer birer telle bağladım yerine. Benim burası. Kendim kurdum. Yıkmaya kalktığın anda elimde tüfeğimle pencerede bulursun beni. Yaklaştığın anda tavşan gibi delerim postunu. Suç bende değil ki. Elimden hiçbir şey gelmez benim. Denileni yapmazsam işimden kovulurum. Hem baksana, de ki beni öldürdün. Ha? Seni hemen asarlar. Ama çok geçmeden traktöre başkasını bindirir, yollarlar. Evi o yıkar. Sen öldüreceğin adamı iyi seçmiyorsun. Haklısın dedi kiracı. Kim verdi bu emri sana? Onun peşine düşeyim ben. Esas onu öldürmek gerek. Yanılıyorsun. O da emri bankadan aldı. Banka ona ya bu insanları bu alandan temizlersin ya da seni işinden kovarım demiştir. Bu bankanın bir başkanı var elbet. Bir yönetim kurulu var. Tüfeğimi doldurur bankaya dalarım. Sürücü bu sefer birinden duyduğuma göre bankada emirleri doğuda bir yerden alıyormuş dedi. Gelen emirlerde ya kar edersiniz ya da sizi kapatırız deniyormuş. Ama bunun sonu neresi? Kimi vuracağız biz? Beni açlıktan öldürmek isteyen herifi gebertmeden ölmek istemiyorum. Onu bilemem. Belki de vuracağın kimse yoktur. Belki insan değil bunun suçlusu. Belki de senin dediğin gibi toprağın mülkün kendisi yaratıyor bu dertleri. Her neyse, ben sana aldığım emri söyledim. Düşünmem gerek dedi kiracı. Hepimizin düşünmesi gerek. Bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Deprem değil, yıldırım değil bu alt tarafı. İnsanoğlunun başı altından çıkan kötü bir durum var. Elbette bir çaresi vardır bunun. Kiracı kapının eşiğine oturdu. Sürücü motorunu gürletti, harekete geçti. Dişliler kalkıp iniyor, tırmıklar tarıyor, tohumlayıcı paluslar toprağa dalıp çıkıyordu. Traktör avlunun bir ucundan girip öbür ucundan çıktı. Basıla basıla katılaşmış topraklar bir anda tohumlanmış tarla oldu. Traktör bir daha geçti. Ekilmemiş kısmın eni 3 metre kaldı. Sonra bir daha döndü. Demir çamurluk evin köşesine bindirildi, duvar yıkıldı. Küçük ev temeli üzerinde oynadı. Olduğu gibi yana doğru devrildi. Böcek gibi ezildi. Sürücünün gözlerini gözlük, ağzıyla burnunu lastik maske örtüyordu. Traktör düz bir çizgi izleyerek ilerledi. Hava ve toprak onun gürültüsüne eşlik ederek titreşti. Kiracı elinde tüfeğiyle onun ardından baktı. Yanında karısı, ardında sessiz çocukları duruyordu. Hepsi birlikte traktörün ardından baktılar. 6. Peder Case ile genç Tom tepede durup aşağıya Joe'ların evine doğru baktılar. Küçük boyasız evin bir köşesi iyice zikti. Temelinden öylesine itilmişti ki bir yana doğru çarpılmış, kör ön pencereleri ufuk çizgisinin çok üstlerinde, gökyüzünün olmayacak bir noktasına baka kalmıştı. Çitler gitmiş, ön bahçede pamuklar büyümüş, evin duvarlarına dayanmıştı. Ambarın çevresinde de hep pamuk vardı. Sundurma yana yatık duruyor, duvarlarına yine pamuklar değiyordu. Eskiden çocukların ayakları, atların nalları, arabanın tekerleri döve döve sertleştirmişti bu avluyu. Şimdi ise buraları baştan başa sürülüp ekilmiş tarlaydı. Koyu yeşil, üzeri tozlu pamuk bitkileri kaplamıştı her yanı. Genç Tom kurumuş at yalağının başındaki söğüte uzun uzun baktı. Tanrım dedi sonunda, cehenneme dönmüş buraları. Kimse oturmuyor ki artık burada. Sonunda hızla tepeden aşağıya doğru inmeye koyuldu. Casey de onu izledi. Tom boş ambarın içine doğru baktı. Yerlerde biraz saman çöpü kalmıştı. Köşede katırı bağladıkları kolda duruyordu. O bakarken yerde bir çıtırtı duyuldu. Bir fare ailesi samanların altında görünmez oldu. Rod bu sefer çarpılmış alet sundurmasının kapısında durdu. İçeride alet falan yoktu. Bir sabanın kırık burnu, köşede biraz saman, bir kırık demir tekerlek, farelerin kemirdiği bir katır yuları, bir galonluk yassı bir gaz tenekesi, üzeri yağ ve toz içinde duvardaki çiviye asılı yırtık bir işçi tulumu. Hiçbir şey kalmamış dedi John. Güzel aletlerimiz vardı, hiçbiri kalmamış. Eğer hala papazlık yapıyor olsam sana burayı tanrı çarpmış derdim. Ama artık hiçbir şey diyemem. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Buralardan uzaktaydım. Kulağıma da hiçbir şey gelmedi. Beton kuyunun başına doğru birlikte yürüdüler. Oraya varmak için pamukları yarıp aralarından geçmeleri gerekti. Bitkilerin tepelerinde kozalar oluşmaktaydı. Ekilmiş topraktı artık buraları. Burayı hiç ekmezdik dedi Jod. Hep boş tutardık bu kısmı. Şimdi buraya at soksan pamukları ezer. Durup kuru yalığa baktılar. Her yalığın altında biten normal otlar yoktu artık. Yalığın kocaman, kütükten küveti de kurumuş, çatlamıştı. Kuyu çıkırının tulumbayı tutan somunları dışarı fırlamıştı. Üzerlerindeki vidalar gitmişti. Jod eğilip kuyunun içine baktı, dinledi. Bir toprak topağı kuyuya attı, tekrar dinledi. İyi kuyuydu bu dedi. Şimdi su sesi gelmiyor. Eve girmeyi canı istemiyor gibiydi. Kuyuya peş peşe topraklar atıp atıp duruyordu. Belki de öldü hepsi dedi. Ama kulağıma gelirdi. Biri söylerdi nasılsa. Belki de evde sana bir mektup falan bırakmışlardır. Çıkacağını biliyorlar mıydı? Bilmem dedi Jod. Yok, herhalde bilemezlerdi. Bir hafta öncesine kadar ben kendim bile bilmiyordum. Gel evin içine bakalım. Yamrılıp yumrulmuş. Biri bir şeyle vurmuş, canını okumuş. Sarkık duran eve doğru ilerlediler. Balkonun çatısını tutan direklerden ikisi yerinden oynadığı için çatının bir ucu sarkmış yere değiyordu. Evin de köşesi çökmüştü. Yarılmış tahtaların arasından köşedeki odanın içi görünüyordu. Ön kapı içe doğru açıktı. Onun dışındaki sağlam yarım kapı da dışa açık menteşelerinden sallanıyordu. Jod eşikte duraladı. 30-30 diye kvare bir kütük değişik. Basamak burada dedi. Ama onlar gitmiş ya da anam ölmüş. Ön kapının dışındaki yarım kapıyı gösterdi. Anam buralarda olsa şu kapıyı mutlaka kapatır çengellerdi. Hep yapardı bunu. O kapıyı ölse açık bırakmazdı. Gözleri duygu doluydu. Jacobs'ların domuzu evlerine girip bebeği yediğinden beri. Millie Jacobs bir ara çıkıp ambara gitmiş. Döndüğünde domuz bebeği hala yiyormuş. Millie Jacobs yine gebeymiş o sıra. Delirivermiş. Hiç düzelmedi bir daha. O gün bugündür bir tuhaftır. Ama anam bundan dersini aldı. Kendi evde yokken asla domuz kapısını açık bırakmazdı. Hiç unutmazdı onu. Yo, gitmiş hepsi. Ya da ölmüşler. Döşemeleri çatlamış balkona atladı. Gidip mutfağa baktı. Camlar kırılmış, atılan taşlar içeride yerlerde yatıyordu. Yerde duvarlarda eğri bürüydü. Her tarafı tozlar kaplamıştı. Jod parmağıyla kırık camları yerdeki taşları gösterdi. Çoluk çocuk dedi. Bir cam kırmanın aşkına 20 mil gider bunlar. Ben de öyleydim. Bir ev boşaldı mı hemen bilirler. Nasıl ederlerse hemen bilirler. Birileri taşındığı anda çocukların ilk yaptığı bu olur. Mutfakta hiç eşya yoktu. Ocak gitmişti. Borusunun duvardaki deliğinden şimdi ışık giriyordu. Tezgahın üstünde eski bir bira açacağıyla tahta sapı gitmiş kırık bir çatal yatıyordu. Jod dikkatli adımını atıp içeriye girdi. Yer döşemeleri onun ağırlığı altında inledi. Philadelphia Ledger dergisinin eski bir sayısı yerde duvara dayanmış duruyordu. Sayfaları sararmış, kıvrılmıştı. Jod yatak odasına baktı. Yatak yok, koltuk yok, hiçbir şey yok. Duvarda bir kızılderili kızın renkli resmi, üzerinde kızıl kanat diye yazılı. Duvarda karyolanın başlığı, köşede yandan düğmeli bir kadın papucu. Burnu kıvrılmış, yan basılmaktan çarpılmış. Jod onu eline alıp baktı. Bunu hatırlıyorum dedi. Anamındı bu, eskimiş artık. Anam severdi bu papuçları, yıllarca sakladı. Yo, bitmişler. Her şeyi de almış götürmüşler. Güneş iyice alçalmış, artık çarpık pencerelerden içeri giriyordu. Kırık camların kenarlarına düştükçe yansıyıp parıldamaktaydı. Jod sonunda döndü, çıktı, balkonu geçti. Kenarına varınca oturdu, çıplak ayaklarını 30-30 eşik üzerine bastı. Akşamın ışığı tarlalara düşmüş, pamuk bitkileri yere uzun gölgeler düşürür olmuşlardı. Cılız söğüt ağacı da uzun bir gölge sermişti yere. Casey Jod'un yanına oturdu. ''Sana hiçbir şey yazmadılar mı?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim ya, ''yazı yazan tipler değillerdi.'' ''Babam yazmasını bilirdi ama yazmazdı o da. Hoşlanmazdı. Ödü kopardı yazı yazmaktan. Gerektiğinde katalogdan mal siparişi yapabilirdi herkes gibi. Ama laf olsun diye mektup yazdığını hiç bilmem.'' Yan yana oturup uzaklara doğru baktılar. Jod dürülmüş ceketini yanına, balkonun tabanına koydu. Ne yapacağını bilmeyen elleri bir sigara sardı, düzledi, yaktı, içine derin bir soluk çekti. Burnundan dumanları üfledi. Bir terslik var dedi. Nedir tam anlayamıyorum. İçimde bir duygu, çok büyük bir terslik var diyor. Bu ev böyle çarpılmış, bizimkiler çekmiş gitmiş.
Ayrım sonu.